Ayrım 30, Piramit, Henning Mankell, sayfa 357. Wallander bu kadar çok köpek bulundurmanın yasal olup olmadığını merak etti. Kadın kahve isteyip istemediğini sordu. Wallander teşekkür ederek reddetti. Acıkmıştı. Tyra Olofsson'la konuşması biter bitmez yemek yemeyi planlıyordu. Masaya oturup not alabileceği bir şey aradı. Bu kez cebine not defteri koyduğunu hatırladı ama şimdi de kalemi yoktu. Pencere pervazında küçük bir kurşun kalem parçası vardı, uzanıp aldı. ''Haklısınız Bayan Olofsson'' diye başladı. ''Çok trajik bir şekilde ölen Emilia Eberhardson için geldim. Bir hayvan koruma derneğinde aktif olduğunu komşulardan biri aracılığıyla duyduk. Ve siz, Bayan Olofsson, onu iyi tanıyordunuz.''
''Bana Tyra de'' dedi. ''Ama Emilia'yı çok iyi tanıdığımı söyleyemem. Kimsenin tanıdığını da sanmıyorum.''
Kardeşi Anna dernek çalışmalarına hiç katılmış mıydı?
Hayır.
Garip değil mi? Yani ikisi de evli olmayan, birlikte yaşayan iki kız kardeş, ilgi alanlarının benzer olabileceğini düşünmüştüm.
Bu bir klişe, dedi Tyra Olofsson kararlı bir şekilde. Emilia ve Anna'nın çok farklı insanlar olduğunu hatırlıyorum. Hayatım boyunca öğretmen olarak çalıştım. İnsanlardaki farklılıkları görmeyi öğreniyorsunuz zamanla. Hele küçük çocuklarda daha açıktır bu.
Emilia'yı nasıl tanımlarsınız?
Cevabı onu şaşırtmıştı.
Kendini beğenmiş, her zaman en iyisini bilen türden, çok tatsız olabilen biri ama derneğe para bağışı yaptığı için ondan kurtulamadık, istesek bile.
Tyra Olofsson, 1960'larda kendisiyle birlikte benzer düşüncelere sahip birkaç kişinin kurduğu Yerel Hayvan Koruma Derneği'nden bahsetti. Her zaman yerel olarak çalışmışlardı ve derneğin itici gücü gittikçe sayısı artan terk edilmiş yaz kedileriydi. Dernek her zaman küçüktü, az üyesi vardı. 70'lerin başında bir gün Emilia Eberhardson, Üstad Alejandra'da çıkan haberden çalışmalarını öğrenip iletişime geçmişti. Onlara her ay para vermiş, toplantılara ve diğer etkinliklere katılmıştı.
''Ama hayvanları gerçekten sevdiğini sanmıyorum.'' dedi Tyra beklenmedik bir şekilde. ''Bence bunu iyi biriymiş gibi görünmek için yaptı.''
''Bunlar pek hoş bir tanımlama gibi gelmedi.'' Masanın diğer tarafındaki kadın kaşlarını çatarak ona baktı.
''Polislerin gerçeği bilmek istediğini sanıyordum.'' dedi. ''Yoksa yanılıyor muyum?''
Wallander konuyu değiştirip parayı sordu.
''Ayda 1000 kron bağışlardı. Bizim için bu çok fazlaydı.''
''Size zengin olduğu izlenimi mi verdi?''
''Hiçbir zaman pahalı giyinmezdi ama parası olduğuna eminim.''
''Bunun nereden geldiğini düşünmüş olmalısınız. Bir tuhafiye dükkanı çok para kazanmak için uygun bir yer değil.''
''Ayda 1000 kron sadece.'' diye yanıtladı. ''Özellikle merak etmedim, belki de sorgulamadım. Ama paranın nereden geldiği ya da dükkanlarının ne kadar başarılı olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyorum.''
Wallander bir an tereddüt etti. Ama sonra ona gerçeği söyledi. Kız kardeşlerin yanarak öldükleri gazetelerde yer aldı dedi. Ama vuruldukları açıklanmadı. Yangın başladığında zaten ölmüşlerdi.
Kadın doğruldu.
2 yaşlı kadını kim vurmak isteyebilir ki? Bu birinin beni öldürmek istemesiyle aynı.
Tam olarak anlamaya çalıştığımız şey bu dedi Wallander. Bu yüzden buradayım. Emilia hiç düşmanı olduğuyla ilgili bir şey söyledi mi? Korkmuş görünüyor muydu?
Tyra Olofsson hızlıca cevap verdi.
Kendinden her zaman çok emindi dedi. Kendisinin ve kız kardeşinin hayatı hakkında hiçbir şey söylemezdi. Buralarda olmadıkları zaman hiç kartpostal göndermediler. Bir kere bile. Bugünlerde yaygın olan şu hayvan motifli harika postallardan bile yollamadılar.
Wallander kaşlarını kaldırdı. Çok mu seyahat ederlerdi?
Her yılın 2 ayı, Kasım ve Mart, bazen yazın.
Nereye giderlerdi?
İspanya olduğunu duydum.
Dükkanı kime bırakıyorlardı?
Her zaman sırayla giderlerdi. Belki de ayrı zaman geçirmeye ihtiyaçları vardı.
İspanya, söylentiler başka ne söylüyor? Peki bu söylentiler nereden geliyor?
Hatırlayamıyorum, söylentileri dinlemem. Belki de Marbella'ya gitmişlerdir ama emin değilim.
Wallander, Tyra Olofsson'un söylentilere ve dedikodulara göründüğü kadar ilgisiz olup olmadığını merak etti. Geriye tek bir sorusu kalmıştı. Sizce Emilia'yı en iyi kim tanırdı?
kız kardeşi olduğunu düşünürdüm.
Wallander ona teşekkür edip emniyete döndü. Rüzgar daha da şiddetliydi.
Tyra Olofsson'un söylediklerini düşündü. Sesinde hiçbir kabalık yoktu. Çok gerçekçiydi ama Emilia Eberhardson hakkında söyledikleri pek iç açıcı değildi.
Wallander emniyete vardığında Ebba ona Rüdberg'in onu aradığını söyledi. Wallander doğruca odasına gitti.
''Resim daha da netleşiyor.'' dedi Rüdberg. ''Bence diğerlerini alıp kısa bir görüşme yapmalıyız. Etrafta olduklarını biliyorum.''
''Ne oldu?''
Rüdberg elinde bir sürü kağıdı salladı.
''VPC'' dedi ve bu kağıtlara büyük ilgi var.
Wallander, VPC'nin diğer şeylerin yanı sıra hisse senedi sahiplerinin kaydını tutan İsveç Menkul Kıymetler Borsası olduğunu hatırlaması biraz zaman aldı.
''Kendi adıma kız kardeşlerden en az birinin gerçekten nahoş bir insan olduğunu öğrendim.'' dedi Wallander.
''Beni hiç şaşırtmadı.'' diye sessizce güldü Rüdberg. ''Zenginler genellikle öyledir.''
''Zenginler mi?'' diye sordu Wallander.
Ancak Rüdberg herkes toplantı odasında toplanıncaya kadar cevap vermedi. Sonra söyleyeceklerini ayrıntılı olarak açıkladı.
''İsveç Menkul Kıymetler Borsası kayıtlarına göre Eberhardson kardeşlerin toplam 10 milyon krona yakın hisse senedi ve tahvilleri varmış.'' Servet vergisi ödemekten nasıl kaçtıkları bir sır. Ayrıca temettüleri üzerinden gelir vergisi ödemiş gibi de görünmüyorlar. Ama vergi dairelerine uyardım. Aslında Anna Eberhardson'un kayıtlara göre İspanya'da ikamet ettiği anlaşılıyor. Ama bunun detaylarını henüz tam olarak bilmiyorum. Her halükarda hem İsveç'te hem de yurt dışında geniş bir yatırım portföyü varmış. İsveç Menkul Kıymetler Borsası'nın uluslararası yatırımları kontrol etme yetkisi elbette sınırlı. Bu onların işi değil. Ancak bu kardeşler İngiliz silah ve havacılık endüstrilerine büyük yatırımlar yapmışlar ve bu alanda çok yetenekli ve cüretkar davrandıkları görülüyor.
Rüdberg belgeleri bıraktı.
Bu nedenle burada gördüğümüz buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Kasada 5 milyon hisse senedi ve tahvil olarak 10 milyon. Birkaç saat içinde ortaya çıkardığımız şey bu. Bir hafta çalıştıktan sonra ne olacak? Belki de miktar 100 milyona çıkar.
Wallander, Tyra Olofsson'la yaptığı görüşmeyi aktardı.
Anna için söyledikleri pek iç açıcı değil dedi Svetberg Wallander sözlerini bitirdiğinde. 5 yıl önce evi kardeşlere satan adamla konuştum. O zamanlar piyasa durgunmuş. O güne kadar evi hep kiralıyorlarmış. Anlaşılan satış işlemlerini Anna ile yapmış. Emilia ortalıkta hiç yokmuş. Emlakçı Anna'nın tanıdığı en zor müşteri olduğunu söyledi. Görünüşe göre şirketinin o sırada krizde olduğunu, nakit açısından sıkıntı yaşadığını öğrenmeyi başarmış. Kadının buz gibi olduğunu ve ona neredeyse şantaj yaptığını söyledi.
Svetberg başını salladı. Düğme satan iki yaşlı kadını tam olarak böyle hayal etmemiştim dedi ve o da sessizliğe gömüldü. Sessizliği bozan Wallander oldu.
Bir bakıma bu bizim için büyük bir buluş oldu diye başladı. Onları kimin öldürdüğüne dair hala bir ipucumuz yok ama makul bir nedenimiz var. Tüm nedenler arasında en yaygın olanı yani para. Ayrıca kadınların vergi kaçakçılığı yaptıklarını ve yetkililerden büyük miktarda para sakladıklarını da biliyoruz.
Zengin olduklarını biliyoruz. İspanya'da bir ev bulursak çok şaşırmam. Belki de dünyanın başka yerlerinde de mal mülkleri vardır.
Wallander devam etmeden önce kendine bir bardak maden suyu doldurdu.
Şimdi bildiğimiz her şey iki noktada özetlenebilir. İki sorumuz var. Parayı nereden buldular? Ve zengin olduklarını kim biliyordu?
Wallander bardağı ağzına götürmek üzereyken Rüdberg'in şok geçirmiş gibi irkildiğini gördü. Sonra masaya yığıldı. Sanki ölmüş gibiydi.
7. Bölüm. Daha sonra Wallander birkaç saniyeliğini de olsa Rüdberg'in öldüğünü düşündüğünü hatırlayacaktı.
Rüdberg masaya yığıldığını, odadaki herkes aynı şeyi düşünmüştü. Rüdberg'in kalbi mi durdu?
İlk tepki veren Svedberg oldu. Rüdberg'in yanında oturuyordu ve meslektaşının hala hayatta olduğunu görebiliyordu. Telefonu eline alıp ambulans çağırdı. Wallander ve Hanson Rüdberg'i yere indirip gömleğinin düğmelerini açtı. Wallander kalbini dinledi, çok hızlı attığını duydu. Sonra ambulans geldi ve Wallander hastaneye giden kısa yolculuğunda ona eşlik etti. Rydberg'e hemen müdahale edildi ve yarım saatten daha kısa bir süre sonra Wallander'e kalp krizi olma olasılığının olmadığı bilgisi verildi. Aksine Rydberg henüz bilinmeyen bir nedenden bayılmıştı. Şu an bilinci yerindeydi ama Wallander onunla konuşmak istediğinde başını salladı. Durumunun stabil olduğuna karar verildi ve gözlem için hastanede tutulacaktı. Wallander'in kalması için artık bir sebep yoktu. Dışarıda onu emniyete götürmek için bir devriye arabası bekliyordu. Meslektaşları toplantı odasında kalmıştı. Björk bile oradaydı. Wallander onlara durumun kontrol altında olduğunu söyleyecekti.
''Çok çalışıyoruz.'' deyip Björk'e baktı. ''Yapacak daha çok işimiz var ama sayımız azalıyor. Er ya da geç Rydberg'in başına gelenler hepimizin başına gelebilir.''
''Sıkıntılı bir durum.'' diye itiraf etti Björk ama kaynaklarımız sınırlı.
Sonraki yarım saat boyunca soruşturmayı bir kenara bıraktılar. Herkes sarsılmıştı. Çalışma koşulları hakkında konuştular. Björk odadan çıktıktan sonra eleştirilerin tonu keskinleşti. Uygulaması imkansız projeler, garip öncelikler ve düzenli bilgilendirme yapılmaması hakkında konuştular. Wallander saat 2'de soruşturmaya dönmeleri gerektiğini hissetti. En azından kendi iyiliği için. Rydberg'in başına gelenleri gördüğünde kendisinin de başına gelebilecekleri düşündü. Kalbi bu zorluğa ne kadar dayanacaktı? Tüm sağlıksız yiyecekler, sık sık yinelenen uykusuzluk nöbetleri, her şeyden önce de boşanmadan sonraki kederi.
Rydberg olsa bunu onaylamazdı dedi. Durumumuz hakkında konuşarak zaman kaybediyoruz. Bunu daha sonra yapmamız gerekecek. Şu anda çözmemiz gereken bir cinayet vakası var. Mümkün olan en kısa sürede çözmeliyiz.
Toplantıyı sonlandırdılar. Wallander odasına gidip hastaneyi aradı. Rydberg'in uyuduğu söylendi. Neler olduğuna dair bir açıklama beklemek için henüz erkendi. Wallander telefonu kapatırken Martinson içeri girdi.
''Ne oldu?'' diye sordu. ''CEO budaydım. Ebba çok üzgün görünüyordu.''
Wallander olanları anlattı. Martinson kendini ağır ağır ziyaretçi koltuğuna bıraktı.
''Ölümüne çalışıyoruz hele. Peki yaptıklarımızı kim takdir ediyor?''
Wallander sabırsızlandı. Rydberg'i daha fazla düşünmek istemiyordu. En azından şu an.
''CEO be'' dedi. ''Benim için neyim var?''
''Birkaç çamurlu arazi dolaştım.'' diye yanıtladı Martinson. ''Bahsettiğimiz ışıklı bölgeyi oldukça net saptayabildik ancak hiçbir yerde spot ışığı ya da inen veya kalkan uçak izine rastlamadık. Öte yandan muhtemelen bu uçağın neden teşhis edilemediğini açıklayan bazı bilgiler de ortaya çıktı.''
''Nedenmiş?''
''Çünkü öyle bir uçak yok.''
''Ne demek istiyorsun?''
Martinson'un çantasından çıkardığı kağıtları araması biraz zaman aldı. Piper fabrikasının kayıtlarına göre bu uçak 1986 yılında Vientiane'da düşmüş. O zamanlar yöneticilerini ülke çapındaki çeşitli tarım merkezlerine taşımak için bu uçağı kullanan bir Laos konsorsiyumuna aitmiş. Kazanın resmi nedeni yakıtının bitmesi olarak açıklanmış. Kimse yaralanmamış veya ölmemiş. Ancak uçak harap olduğu için görünüşe göre Lloyd'un bir tür yan şirketi olan sigorta şirketi dahil tüm aktif kayıtlardan kaldırılıyor. Motor numarasından öğrendiğimiz tüm şey bu kadar.
Ama bunun doğru olmadığı ortada.
Piper fabrikası doğal olarak olanlarla çok ilgilendi. Artık var olmayan bir uçağın aniden tekrar uçmaya başlaması itibarlarını zedeleyen bir şey. Bir sigorta dolandırıcılığı vakası ve henüz anlayamadığımız başka şeyler de olabilir.
Ya uçaktaki adamlar?
Hala kimliklerinin tespit edilmesini bekliyoruz. Interpol'de birkaç iyi bağlantım var. Konuyu hızlandırmaya söz verdiler.
Uçak bir yerden gelmiş olmalı dedi Wallander.
Martinson başını salladı. Bu da ayrı bir sorun zaten. Eğer bir uçak ekstra yakıt depolarıyla desteklenirse uzun mesafeler uçabilir. Nüyberg yedek yakıt deposu olabilecek bir şeyin kalıntılarını tespit etmiş olabileceğini düşünüyor ama henüz bilmiyoruz. Eğer durum buysa uçak neredeyse her yerden gelmiş olabilir. En azından Britanya ve kıta Avrupa'sından.
Ama birileri fark etmiş olmalı diye ısrar etti Wallander.
Hiçbir engele takılmadan sınırları geçemezsin.
Katılıyorum dedi Martinson. Bu nedenle Almanya iyi bir tahmin olacaktır. Çünkü İsveç sınırına ulaşana kadar açık denizde uçuyorsun.
Alman havacılık yetkilileri ne diyor?
Biraz zaman alır dedi Martinson ama üzerinde çalışıyorum.
Wallander bir an düşündü.
Aslında bu çifte cinayette sana ihtiyacımız var dedi. Bu işi başka birine devredebilir misin? En azından pilotların kimliğinin tespit edilmesini ve uçağın Almanya'dan gelip gelmediğini beklerken.
Ben de aynı şeyi önermek üzereydim dedi Martinson.
Wallander saate baktı. Hanson veya Svetberg'den soruşturmayla ilgili bilgileri öğren dedi.
Martinson sandalyeden kalktı.
Babandan haber aldın mı?
İyi bir sebep olmadan aramaz.
Babam 55 yaşındayken öldü dedi Martinson birdenbire. Kendi işi vardı, araba tamircisiydi. Geçimini sağlamak için sürekli çalışmak zorundaydı. Tam işler düzelmeye başladığında öldü. Şimdi 67 yaşında olacaktı.
Martinson gitti. Wallander Rüütberg'i düşünmekten kaçınmak için elinden geleni yaptı. Bunun yerine Eberhardson kardeşler hakkında bildikleri her şeyi tekrar gözden geçirdi. Muhtemel bir sebepleri vardı, yani para, ama katilden hiçbir iz yoktu. Wallander not defterine birkaç kelime yazdı.
Eberhardson kardeşlerin ikili hayatı.
Sonra defteri kenara itti. Rüütberg'siz en iyi enstrümanlarından yoksundular. Bir araştırma ekibi orkestra gibiyse diye düşündü Wallander. Baş kemancımızı kaybettik. Artık orkestranın sesi değişmişti. O anda Anna Eberhardson hakkında bilgi veren komşuyu da kendi konuşmaya karar verdi. Svetberg insanlarla gördükleri veya duydukları hakkında konuşurken genellikle çok aceleci davranırdı. Wallander kendi kendine bu aynı zamanda insanların ne düşündüğünü öğretme meselesi dedi. Komşunun adını buldu. Linnea Gunner. Hepsi kadın diye düşündü. Telefon numarasını çevirdi. Linnea Gunner evdeydi ve onu ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyledi. Ona binanın dış kapısının kodunu verdi, o da not aldı. Saat 3'ü biraz geçerken emniyetten ayrıldı ve hasarlı menteşeye bir tekme daha attı. Göçük gittikçe kötüleşiyordu. Yangın mahalline ulaştığında bina kalıntılarının yerle bir edilmek üzere olduğunu gördü. Hala etrafta toplanmış birçok meraklı izleyici vardı. Linnea Gunner, Mölle Caddesi'nde yaşıyordu. Wallander kapı kodunu girip merdivenlerden birinci kata çıktı. Ev 100 yılın başlarında inşa edilmişti. Merdiven boşluğu ve koridorlarında çok güzel desenler vardı. Gunner'in dairesinin kapısına reklam broşürü almak istemeyen sakinlerin astığı işaretten vardı. Wallander zili çaldı. Kapıyı açan kadın neredeyse her yönden Tyra Olofsson'un tam tersiydi. Uzun boyluydu, keskin bakışları ve sert bir sesi vardı. Onu dünyanın her yerinden getirilmiş parçalarla dolu dairesine davet etti. Oturma odasında bir gemi parçası bile vardı. Wallander ona uzun süre baktı.
''Bu İrlanda denizinde batan Felicia gemisine aitti.'' dedi Linnea Gunner. ''Bir keresinde Middlesbrough'da önemsiz bir meblağ karşılığında satın almıştım.''
''O zaman denizlerde miydiniz?'' diye sordu.
''Bütün hayatım boyunca. Önce aşçılık, sonra da kamarotluk yaptım.''
Skåne lehçesiyle konuşmuyordu. Wallander sesinden daha çok Småland veya Östergötland'dan gelmiş olabileceğini düşündü.
''Nerelisiniz?'' diye sordu.
''Skenninge, Östergötland'da, denizden olabildiğince uzak.''
''Ve şimdi üst hatta mı yaşıyorsunuz?''
''Bu daire teyzemden miras kaldı, ayrıca deniz manzarası da var.''
Kahve koymuştu. Wallander midesinin ihtiyaç duyduğu son şeyin muhtemelen bu olduğunu düşündü. Yine de ''Evet'' dedi. Linnea Gunner'e güvenebileceğini hemen hissetmişti. Svedberg'in notlarından kadının 66 yaşında olduğunu öğrenmişti ama daha genç görünüyordu.
''Meslektaşım Svedberg'le görüşmüştünüz.'' diye başladı Wallander.
Kadın gülmeye başladı.
''O kadar sık alnını kaşıyan birini daha önce hiç görmemiştim.''
Wallander başını sallayarak kadını onayladı. ''Hepimizin kendi yöntemleri var. Mesela ben her zaman ilk başta hatırlanandan daha fazlası olduğuna inanırım.''
''Ona sadece Anna hakkındaki izlenimlerimi anlattım.''
''Ya Emilia?''
Onlar farklıydı ama hızlı ve değişken bir ses tonuyla konuşurdu. Emilia daha sessizdi ama ikisi de sıkıcıydı. Aynı derecede içe dönüklerdi.
Onları ne kadar iyi tanıyordunuz?
Tanımıyordum. Bazen sokakta karşılaşırdık. Sonra ayaküstü birkaç kelime konuşurduk. Ama hiç gereğinden fazla uzamazdı. Nakış yapmayı sevdiğim için sık sık dükkanlarına giderdim. İhtiyacım olan şeyleri oradan alırdım. Bir şeyin sipariş edilmesi gerekiyorsa çabucak gelirdi ama hiç cana yakın değillerdi.
Bazen zamana ihtiyacınız olur dedi Wallander. Unuttuğunuzu sandığınız şeylerin ortaya çıkması için zaman tanımak gerekebilir.
Ne mesela?
Bilmiyorum. Bilirsiniz işte beklenmeyen bir olay. Her zamanki hareketlerinin dışında bir şey fark etmiş olabilirsiniz.
Kadın biraz düşündü. Wallander bir komodinin üzerindeki pirinç işlemeli etkileyici pusulayı inceledi.
Hafızam asla iyi olmamıştır dedi sonunda ama şimdi siz bahsedince geçen yıl olan bir şeyi hatırladım. Sanırım ilkbaharda ama önemli olup olmadığını söyleyemem.
Her şey önemli olabilir dedi Wallander.
Bir öğleden sonraydı bir ipliğe ihtiyacım vardı. Hatırladığım kadarıyla mavi iplik dükkana gittim. Hem Emilia hem de Anna tezgahın arkasındaydı. İpliğin parasını verecekken dükkana bir adam girdi. Sanki başka kimsenin dükkanda olmasını beklemiyormuş gibi konuştuğunu hatırlıyorum. Ama Anna sinirlendi. Emilia'ya onu öldürecekmiş gibi bir bakış attı sonra adam gitti. Elinde bir çanta vardı. İpliğimin parasını ödedim ve sonra ayrıldım.
Onu tarif edebilir misiniz?
İsveçli gibi görünmüyordu. Esmer, kısa boyluydu. Siyah bıyığı vardı.
Nasıl giyinmişti?
Takım elbise. Bence kaliteliydi.
Ya çanta?
Sıradan bir siyah evrak çantası.
Başka bir şey?
Tekrar düşündü. Hatırlayabildiğim hiçbir şey yok.
Onu sadece bir kez mi gördünüz?
Evet.
Wallander az önce duyduklarının önemli olduğunu biliyordu. Bunun ne anlama geldiğine henüz karar veremiyordu. Ama bu kız kardeşlerin iki farklı hayatları olduğu izlenimini güçlendirmişti. Yavaş yavaş yüzeyin altına giriyordu. Wallander kahve için ona teşekkür etti.
Ne olmuş diye sordu kadın salonda dururlarken. Odamda alevler içinde uyandım. Alevlerden gelen ışık o kadar parlaktı ki kendi dairemin yandığını düşündüm.
Anna ve Emilia öldürüldü diye yanıtladı Wallander. Yangın başladığında ölmüşlerdi.
Kim böyle bir şey yapar ki?
Cevabı bilseydim burada olmazdım dedi Wallander ve kadına veda etti.
30. ayrımın sonu. Sayfa 370.